Başucunda Müzik, Kürşat Başar.
Ayrım 27.
Sanki onu şimdi asıl bu yaptığımla, ikimiz adına kendi başıma verdiğim bu kararla aldatmışım gibi geliyordu bana. Öyle ki yol boyunca onun bu sevgi gösterilerinden, pek alışmadığım öpücüklerinden kendimi alıp da bir şey söyleyemedim. İki insanın beklentileri birbirinin tam tersiyken ne yapmak gerektiğini hiç bilemem. Üstelik suçlu sayılan bendim. Kendim de öyle düşünüyordum. Ve yine de beni seven birine hiç de adil sayılmayacak bir kararı söylemek pek kolay değildi. İstanbul'dayken aslında onun da pek çok şeyden rahatsız olduğunu düşündüm. Aptal bir insan değildi. Benim garip hallerimden her ne kadar belli etmemeye çalışsam da gidip gelen aklımdan, giderek daha da soğumamdan bir şeyler anlamıştı. Belki en başından beri aramızda belli belirsiz bir duvar, bir uzaklık olduğu için fazla şaşırmamıştı. Bence o bütün bunları benim evlilikten sıkıldığıma veriyordu. Ara sıra üstü kapalı bazı şeyler söylediğini o zaman fark ettim. Bir keresinde bir filmden çıkmıştık. Mutsuz bir evliliği anlatan kasvetli bir filmdi. Marlon Brando oynuyor diye gitmişti. Demişti ki, evliliğin böyle cehennem azabına dönmesini anlamam. İnsanlar birbirlerine biraz saygı duyarsa, biraz severlerse evlilik hayatın düzenini sağlar. Evet ama herkes bu düzeni sevmiyor belki de dedim. Herkes düzeni sever dedi. Gençlikte insan heyecanlarla yaşayabilir ama sonradan hep yanında olacak birini arar. Bana göre bir insanı sevmek biraz da kendi elimizde olan bir şeydir. Bu sözlerini hatırlamıştım İstanbul'da. Bana açıkça biraz çaba harcamam gerektiğini söylemek istemişti belli ki. Ona göre sevmek bile çalışarak kazanılacak bir şeydi. İtiraf etmeliyim ki bir an bizi kente getiren arabanın içinden kendimi dışarı atmak ve hemen geri dönmemek için zor tuttum. Bunu Ayla'nın dediği gibi bir mektup yazarak yapmadığıma çok pişmandım şimdi. Bu bir alçaklık mı olurdu? Sanki yaptıklarım değildi. Bavulumu eve bırakıp yemeğe dışarı çıktık. Benim çok sevdiğim balıkçılardan birinde yer ayırtmıştı. Burası bizim için biraz pahalıydı. Onun için de ya önemli bir misafir geldiğinde ya da yıl dönümü, yaş günü gibi günlerde giderdik. Bugün bile yılbaşını, yaş günlerini kutlamaları sevmem. Sevineceğime iyice canım sıkıldı. Belli ki bütün bu sürede ikimizin de düşüneceğini ve her şeyi yeniden yoluna koymak için neler yapacağını kurmuştu. Bütün bunları konuşmadan, ona göre böyle tartışmalar, kavgalar, yüz göz olmak bir evliliği bitirecek şeylerdi. Anlayıp beni İstanbul'a göndermesinin nedeni de buydu. Benimle fazla ilgilenemediğini, yalnız kaldığımı gördüğü halde Amerika'daki gibi beni gezdiremediğini düşünüp kendisini suçluyordu. Bir an önce yemekten kalkmak için yolu bahane ettim, acıkmadığımı söyledim. Birer kadeh şarap içtik, istakoz yedik. Sanki birazdan bir cinayet işleyecekmişim gibi içimde anlatılmaz bir sıkıntı, bir vicdan azabı, büyük bir korku vardı. Acaba vaz mı geçsem? Hiç değilse bu gece söylemesem, yarın öbür gün bir kavga çıkartıp o zaman mı konuşsam diye içimden geçirmedim desem yalan olur. Ama onunla kavga etmek kolay değildir. Hem bu gece artık bu kadar hazırken yapmazsam bir daha hiç yapamayabilirdim. O kadar iyi, o kadar sevecendi ki. Sanki benim yokluğumda beni gerçekten de ne kadar özlediğini, sevdiğini daha iyi anlamış gibi görünüyordu. Bunları bana söyledikçe benim konuşmam zorlaşacaktı. Aramızda birkaç haftalık bu uzaklığın verdiği yabancılık silinirse hiç konuşamayabilirdim. Daha fazla dayanamayacağımı hissediyordum. İyi ya da kötü ne olacaksa olsun ve bitsin istiyordum. Hep Türkiye'yi soruyordu, İstanbul'u, daha çok da politik ortamı. Bense tutulmuş gibiydim. Sanki burada yaşamıyormuşum da İstanbul'dan ilk kez geliyormuşum gibi yabancıydım bu ışıklı meydanlara, bu sokaklara, bu kalabalığa. O benim suskunluğumu, dalgınlığımı yol yorgunluğuna veriyordu. Biraz üşüdük ama yürümek istedim eve kadar. Ev birden bana kasvetli yabancı geldi. Camı açtım, ışıkları yaktım. Çalışma masasında kitaplar, kağıtlar vardı. Belli ki akşamları yemeklerini dışarıda yemiş, sonra da gelip evde çalışmıştı. Ev tertemizdi. Burada onun tek başına yaşamasının ne kadar zor olacağını düşündüm. Benim yokluğum belki de tek başına kalınca iyiden iyiye korkutmuştu onu. Kapıdan girip topuklu ayakkabılarımı çıkartınca anladım ne kadar yorulduğumu. Önce her zaman yaptığım gibi gidip üstümü değiştirmek istedim ama sonra vazgeçtim. Yalnızca elimi yüzümü yıkadım, biraz serinledim. Sanki böyle üstümdeki giysilerle daha ciddi olacaktı konuşmam. Salondaki koltuklardan birine oturdum. Gazeteler birikmişti. Üstüne robe de chambre'ını giymiş, ayağında o armalı terlikleriyle önce gidip radyoyu açtı, sonra elinde içkisi gelip karşıma oturdu. Biraz şaşırdım. "Ne o, yeni adet mi çıktı?" dedim gülerek. "Yok canım," dedi, "gelişiniz şerefine." Etrafa şöyle bir baktım. Her yer pırıl pırıl dedim. Alay ettiğimi sandı. Evde kadın olmayınca bu kadar oluyor. Elimden geleni yaptım ama yine de. Aksine her şey tertemiz, düzenli. Nasıl becerirsin bir türlü anlamam dedim. Aman hiç sorma dedi. Ben böyle tek başıma yaşayacak adam değilim. İyice anladım. İçim sıkıldı. Akşamlar eve gelmek bile istemedim. Benim dalmış sustuğumu görünce. İstersen erkenden yat, yorgun görünüyorsun dedi. Yarın konuşuruz. Radyoda canlı bir program vardı. Sonbahar yaprakları çalıyordu. Bir an yatsam mı diye düşündüm ama sonra bütün cesaretimi toplayıp sana bir şey söylemek istiyorum dedim. Karşımda ayak ayak üstüne atmış, elindeki bardağın buzlarını sallayarak eritiyordu. Seni dinliyorum dedi. Ben aslında İstanbul'a sana söyleyemediğim bir şey için gittim dedim. Şaşkın şaşkın yüzüme baktı. Söyleyemedim ama bunun sana karşı çok büyük bir haksızlık, yalancılık, namussuzluk olduğunu düşündüm sonra. İyice şaşırdı. Yüzü asılmış, gergin, ne söyleyeceğimi bekliyordu. Bunca zaman ona bütün bunları söyleyeceğimi düşünmüştüm ama işte bu an, karşımda böyle oturduğu zaman nereden başlayacağımı, nasıl konuşacağımı hiç düşünmemiştim. Herhalde beni affetmeyeceksin. Doğrusunu istersen ben de kendimi affetmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama ne yaptımsa engel olamadım. Elindeki bardağı masanın üstüne bıraktı. Neler söylüyorsun sen dedi. Ben Fuat'la beraber oldum dedim. Hamile kaldım ve İstanbul'a gidip çocuğu aldırdım. Yalnızca müzik kaldı. Bunların hepsini bir nefeste nasıl söyledim hala bilmem. Ama herhalde başka türlü söylemek mümkün değildi. Her söylediğim bir öncekinden felaketti çünkü. Belki de hepsini birlikte söyleyip tek bir suçmuş gibi göstermeye çalışıyordum. Bana baktı. Sonra gözlerini yere, halının desenlerine çevirdi. O an hiçbir şey bilmiyordum. Onun böyle bir durumda ne yapacağını, nasıl bir tepki göstereceğini hiç düşünmemiştim. Bağıracak mıydı? Dövecek miydi? Çekip gidecek miydi? Eşyalarımı toplayıp beni kapı dışarı mı edecekti? Ama hiç kıpırdamadan, konuşmadan oturuyordu. Belki birkaç saniye geçti ama sessizlik uzun, bitmeyen bir zaman gibiydi. Ne zaman oldu bu diye sordu. Gözleri hala yerde, sesi kısık. Gitmeden birkaç hafta önce dedim. Buraya geldi öyle mi? Evet dedim. İçimden ayrıntıları sormaması için dua ederek. Sarhoş muydun? Şaşırdım. Benim bir kadehten fazla içmediğimi bilirdi. Hayır dedim. Ben hiç sarhoş olmam biliyorsun. Bir yandan kafamın içinde sesler dönüyordu. Sarhoş olduk desene. Kendimde değilim desene. Bir şeyler uydursana. Başka bir söyleyeceğim var mı dedi sonunda. Aslında geri dönmeyip bütün bunları sana bir mektupla anlatacaktım ama geldim. Yüzüme tükürmek hakkındır. Başını kaldırıp yüzüme baktı. Yüzünde iğrenme ya da nefret gibi bir ifade yoktu. Yalnızca kaygılı, şaşkın, boş bir yüz vardı. Bunları bana başka biri söyleseydi ölsem inanmazdım. Ben sana ne söyleyeyim dedi. Onun çocuktan filan haberi yok dedim. Bir şey bilmiyor. Seninle konuştuğumu da bilmiyor. Bir an önce boşanalım. İkimiz için de en doğrusu bu. Sanki söylediklerimin en acayibi buymuş gibi çok şaşırdı. Sanki bütün bu utanmazlıktan sonra bir de boşanmayı benim dile getirmeme sinirlenmiş gibiydi. O da karısından boşanacak öyle mi diye sordu. Bunu soracağını düşünmemiştim. Şaşırdım. Hayır dedim. Onun ne yapacağı beni ilgilendirmez. Ben kendi yapmam gerekeni yapıyorum. Sana bu yaptıklarımdan sonra herhalde benim yüzümü görmek istemezsin. Kalktı, ellerini ceplerine sokup yürümeye başladı. Sen onu hiç tanımamışsın dedi. Kendisi istese bile boşanamaz. En baştan anlamam gerekirdi. Ne yazık ki sana çok güvendim. Bütün rahatlığına rağmen çok ahlaklı görünen kadınlardan daha tutucu olduğunu düşündüm hep. Seni de kandırdı demek. Hala bana değil de ona kızması tuhafıma gitti. Tam asıl suçlunun ben olduğumu söyleyecektim ki bu kez kendimi tuttum. Duymak istediği bu değildi. Benim bütün bunları kendi istediğimle yaptığımı, ona deliler gibi aşık olduğumu, onun içinde her şeyi unuttuğumu duymak istemiyordu tabii. Ne yapalım ki oldu dedim. Keşke olmasaydı. Keşke kendimi engelleyebilseydim. Seni utandırdığım için çok üzgünüm. Ama yine de bütün bunları kendime anlattığım, başkasından duymadığın için memnunum. Yeniden yerine oturdu. İçkisinden birkaç yudum içti. Radyodaki adam ertesi günkü Miles Davis konseriyle ilgili bilgiler veriyordu. Ne yapmayı düşünüyorsun diye sordu. Annemin yanına gitmeyi tabii dedim. Kim biliyor bu konuyu diye sordu. O an yalan söylemek zorunda kaldım. Hiç kimse bilmiyor dedim. Yüzüme baktı. Hiç kimse öyle mi? Evet, üçümüzden başka kimse bilmiyor dedim. Onun böyle kısık bir sesle, mutsuz, yıkılmış, şaşkın konuşması, bana karşı gerçekten de o güne kadar çok anlamadığım, hatta sorarsanız bugün bile nedenini bilemediğim bir zaafı olduğunu göstermişti. Bu düzenin dağılmasından, başarısız olmaktan çok korktuğunu biliyordum ama biraz haksızlık etmiştim. Çünkü beni gerçekten de seviyordu. O an eminim ki bütün bunları çözebilmek için her çareye razıydı. Eğer ondan özürler dileseydim, ağlayıp bütün bunların bir kaza, bir macera, bir delilik olduğunu söyleseydim üstelemeyecekti. Aslında bana kızmaması, bağırıp çağırmaması, hakaretler yağdırmaması benim de biraz dikkatli olmama yol açtı. Keşke bütün bunlar olmadan ayrılsaydık dedim. Sen de herhalde benden memnun değildin. Acı bir gülümsemeyle yüzüme baktı. Her şeyi çok bildiğini sanıyorsun değil mi dedi. İçimde bir şey acıdı. Ne yapmıştı ki bunu hak etmek için? Başka kadınların el üstünde tutacağı bir koca değil miydi? Çalışkan, dürüst, sevecen, eşinin bir dediğini iki etmeyen, üstelik ona karışıp üzerinde baskı kurmayan, her şeyden önce saygı gösteren biri. O dışarıdan pek medeni görünen ama aslında evin içinde yapmadıklarını bırakmayan, başkalarının yanında karısıyla mutlu aile tablosu çizip sonra iş toplantısı diyerek paralı kadınlara gidenlerden değildi. Bir gün bile ben erkeğim, benim dediğim olur dememişti. Aramızda basit tatsızlıklar, tartışmalar, soğukluklar olmuştu ama hiçbir zaman kavga denilecek bir şey olmamıştı. Beynimi durdurmaya, artık bütün bunları düşünmemeye çalışıyordum ama olmuyordu. Çok kötü oldu bu dedi birden. Bütün hayatı alt üst olacaktı. Onun gibi başkalarının söyleyeceğine bu kadar önem veren biri için tam bir rezaletti bu. Her şeyi mahvetmiştim. Kimse bilmiyor dedim yeniden. Bilmesine de gerek yok. Sen çok iyi bir insansın. Mutlaka benden çok daha iyisini... Eliyle öyle kesin bir işaret yaptı ki susmak zorunda kaldım. Saçmaladığımın farkındaydım ama benim yerimde siz olsanız ne yapardınız? İsterdim ki dedi. Günün birinde torunlarımıza seni ilk gördüğüm günü anlatayım. Onların yaşında küçük bir kız olduğun o akşamı. Birden böyle ondan pek duymadığım duygusal bir cümle kurması beni çok etkiledi. Herhalde bunca zaman kendime alıştırdığımı sanarak içime attığım bütün bu sıkıntılar bir araya geldi ve bu cümleyle birlikte boşaldı. Yüzümü ellerimi kapadım ve çıkararak ağlamaya başladım. Bir yandan da neden bana kızmıyorsun, neden tokatlamıyorsun, neden benim ahlaksız adinin biri olduğunu söylemiyorsun diye bağırıyordum boğulur gibi. Kendimizi kandırmayalım dedi. Senin ona aşık olduğunu başından beri biliyorum ben. Sormuyorum çünkü duymak istemiyorum. Kalbinde başka birisi olan bir kadına söylenecek ne olabilir? Hayır, ben seni ahlaksız bulmuyorum, adi de bulmuyorum. Ama öyleyim, öyleyim dedim. Demek ki kaderde bunu yaşamak da varmış dedi kalkarken. Ne yapalım? O bezgin, mutsuz sesi hala zaman zaman duyarım.
Ayrım sonu.